yeni gün.
Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 24 Temmuz 2018 Salı. Türkiye'de saatlerimiz 9'u 4 dakika geçiyor. Yeni gün başlıyor. Programımızı Zeynep Karaışık, Melda Alpay, Sultan Yanmaz hazırladılar. Kumanda masasında Burak Harraroğlu var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar sizlerleyiz. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar bizlere telefonla ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız 0090-312-463-3419 ve 0090-312-463-3421. Facebook adresimizden, Twitter adresimizden, e-posta adresimizden bize her zaman ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz yenigun.tsr, Twitter adresimiz tsryenigun, e-posta adresimiz tsryenigun@trt.net.tr. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu internet sayfamızdan canlı olarak dinleyebilirsiniz. İnternet sayfamızın adresi turkiyeninsesiradyosu.com. Girelim bugünkü programımızın konu başlıklarına. Birazdan bugünkü gazetelerin manşetlerini okuyacağız. Sonra TRT Merkez Haberler'e bağlanacağız. Bugünün gündem maddelerini öğreneceğiz. Stüdyomuzda konuğumuz siyaset bilimci Doktor Murat Yılmaz olacak. Gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri Doktor Murat Yılmaz'la birlikte değerlendireceğiz. Spor bugün ikinci konumuz olacak. Sporda yaşanan gelişmeleri ise Hürriyet Gazetesi spor yazarı Özgür Şahiner'den öğreneceğiz. Yurtta ve dünyada hava durumunun ardından bir telefon bağlantımız olacak. TRT Lefkoşa muhabiri Olcay Kıraç hattımızda olacak ve Kıbrıs'ta yaşanan gelişmeleri bize aktaracak. Bugünkü programımızın son konuğu ise savunma ve güvenlik uzmanı Yusuf Alabar'da. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini konuşacağız. Avrupa'da ırkçılık ve İslamofobiyi konuşacağız. Star gazetesi bugün manşet turumuzun ilk gazetesi olacak. Star gazetesinin manşeti Almanya'ya tepki, Mesut'a destek. Irkçı saldırılar üzerine Alman milli takımını bırakan Mesut Özil, faşizme vurduğu tokatla dünyanın gündemi oldu. Neonazilere tepki yağarken Özil'in tavrı takdir topladı. Alman milli takımının son 10 yılına damga vuran Özil'e Batı basını manşetleriyle destek verdi. Guardian, saygısızlığa en iyi cevap başlığını kullanırken The Times, Almanya kariyerini ırkçılık gerekçesiyle bitirdi yorumunu yaptı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türk futbolcuyla telefonla görüştü. Adalet Bakanı Gül, Özil'in faşizm virüsüne en güzel golü attığını vurguladı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ise Özil'in maruz kaldığı muameleyi kınıyorum açıklaması yaptı. Star gazetesinin sür manşeti sınırsız bedelli başlığını taşıyor. Milyonlarca gencin beklediği bedelli düzenlemesi AK Parti'nin önerisiyle komisyonda revize edildi. Eğitim süresi 21 gün oldu. Üst yaş sınırı kalktı. Bedelli askerlikten yararlanmak isteyenler için 28 gün öngörülen temel askerlik süresi şartı 21 güne indirildi. Düzenlemeden 31 Aralık 1993 de dahil bu tarihten önce doğup 15 bin lira ödeyenler yararlanabilecek. Üst yaş sınırı yok. Gurbetçiler 2000 avroyu ödeyip Milli Savunma Bakanlığı'nın uzaktan eğitimini almaları halinde yükümlülüğü yerine getirmiş sayılacak. Bedelli hakkından faydalanacaklar, temel askerlik eğitimi süresince iş yerinden ücretsiz izinli olacak diyor Star gazetesi. Yeni Şafak gazetesinin manşeti 572 yıllık enerji rezervi. Akdeniz'de büyük kavga, Türkiye Birleşmiş Milletler'e harita sunacak demiş gazete. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin 572 yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak 3 trilyon dolarlık doğal gaz rezervleri üzerinde büyük oyun oynanıyor. Yunanistan ve Rumlar, Mısır ve İsrail'in Türkiye karşıtlığını, Lübnan ve Libya'nın ihmalini fırsata çevirmeye çalışıyor. Türkiye entrikayı bütün yönleriyle deşifre edecek. Orta Doğu ve Türkiye taşeron terör örgütleriyle uğraştırılırken Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve Yunanistan verimli hilal bölgesinde yer alan Doğu Akdeniz'i sahiplenme telaşında. Bu ikili uluslararası hukuk ve meşruiyete aykırı şekilde fiili durum yaratmaya çalışıyor. Güney Kıbrıs Rum yönetimi Lübnan, İsrail ve Mısır'la anlaşmalar yaptı. Yunanistan'da Libya ve Mısır'la deniz yetki alanı anlaşması için bastırıyor. Türkiye ise oynanan oyunu bozmak için çabalarını artırmış durumda. Libya, Mısır, Lübnan, İsrail ve Suriye deniz yetki alanlarının belirlenmesi için Birleşmiş Milletler'e başvurmaya hazırlanan Ankara, son olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sahasında sondaj yapmak isteyen İtalyan en iyi Akdeniz'deki savaş gemileriyle durdurmuştu. Türkiye ile anlaşılması durumunda daha karlı çıkacağını fark eden İsrail ve Mısır'da ise kafalar karışık diyor Yeni Şafak gazetesi. Yeni Akit gazetesinin manşeti FETÖ'nün ağır topları panikte. Akın İpek'in gözaltına alınması Avrupa Birliği'ndeki hainleri tedirgin etti demiş gazete. Gülen'in bir gülüşüne servetimi feda ederim diyen firari Akın İpek'in Türkiye'nin talebi ve İngiltere'de gözaltına alınarak hakim karşısına çıkartılması ve pasaportuna el konularak ev hapsine çarptırılması örgütün ağababalarını panikletti demiş gazete. Vatan Gazetesi'nin manşeti ayrımcılığa ilk ceza. İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu dul bir kadına dairesini kiralamayan ev sahibiyle emlakçıya 3000 lira para cezası kesti. Mağdur Eda Ünver Vatan'a konuştu. Günlerce ağladım. Eskişehir'de yaşayan Eda Ünver dul diye ev kiralanmayınca başbakanlığa başvurdu. Şikayeti değerlendiren Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Süleyman Arslan 15 bin liraya kadar ceza kesme yetkimiz var dedi. Kurumun açıklama istediği ev sahibi apartmandaki aile ortamına zarar vermemek için bekara kiralamak istemediğini söyledi. Kurum ayrımcılık yasağının ihlal edildiğine hükmetti. İlk cezayı kesti. Ev sahibi 2 bin, emlakçı 1000 lira ödeyecek. Bir fabrikanın dış ticaret sorumlusu olan mağdur Eda Hanım yaşadıklarını vatana anlattı. Emlakçı biz aileye ev veriyoruz deyince yanımdaki 9 yaşındaki oğlum anne biz aile değil miyiz diye sordu. Günlerce ağladım diyor. Vatan Gazetesi'nin manşet haberi. Bir başka haber Münbiç'te YPG oyunu. Terör örgütü PKK-YPG, Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye'nin devriye görevini sürdürdüğü Münbiç için Beşar Esad rejimiyle pazarlığa oturdu. Terör örgütünün Kandil'den gelen elebaşları ve rejim temsilcileri 2 hafta önce Halep'teki Baas Partisi binasında bir araya gelerek Münbiç'teki durumu görüştü. İkinci görüşmede de 3 gün önce aynı yerde gerçekleşti. Toplantıda terör örgütüyle Esad rejiminin Münbiç bölgesindeki polis gücünün Şam destekçisi aşiretler ve PYD-PKK'lı teröristlerce oluşturulmasında mutabık kaldığı öğrenildi. Bir başka haber ekonomi için uyum zirvesi. Yeni dönemin anahtarı uyum olacak diyen Albayrak ekonomistlerle bir araya geldi demiş Vatan Gazetesi. Dolmabahçe'deki görüşme sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bu toplantıları düzenli hale getirip her kesimden alacağımız katkılarla yol haritamızı çıkaracağız dedi. Sabah gazetesinin manşeti Mesut Özil en güzel golünü ırkçılığa attı. Avrupa'da yükselen göçmen karşıtlığı ve ırkçılığa Almanya doğumlu bir Türk futbolcu dur dedi. Alman milli takımını bırakan Mesut Özil, Batı'nın ırkçı yüzüne ayna tuttu. Nazi zihniyetinin saldırılarına yeter artık diyen yıldız futbolcu, iki kalbim var, biri Alman, diğeri Türk başlıklı veda mektubu yayımladı. Bana ırkçılık ve saygısızlık yapıldı diyen Özil'e, Türkiye'den ve dünyadan destek yağdı. Özil açıklamasında, Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Başkan Reinhard Grindel ve destekçilerini şu sözlerle eleştirdi. Onların gözünde kazandığımda Alman, kaybettiğimizde ise göçmenim. Mesut'un mektubu Almanya'yı sarstı. Alman Adalet Bakanı bu bir alarm sinyalidir dedi. Dünyada yankı bulan veda için Mesut Özil en şık golünü ırkçılığa attı yorumu yapıldı. Saygı duyulması gereken bir karar diyor bir başka haberin başlığı. Merkel'in sözcüsü Ulrike Demer, Başbakan Mesut Özil'i çok takdir ediyor. Özil, milli takıma büyük faydalar sağlamış harika bir oyuncu. Mesut saygı duyulması gereken bir karar almıştır demiş. Hürriyet gazetesinin manşeti dünyayı salladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çektirdiği fotoğraf yüzünden gördüğü tepkiler nedeniyle Alman milli takımını bıraktığını açıklayan Mesut Özil, dünyada günün konusu oldu. Mesut'un başarılıyken Alman, başarısızken göçmen olduğunu söylemesi uluslararası basında öne çıkarken birçok yıldız futbolcu da Mesut'a destek verdi. Arsenalli Hector Bellerin bu tavra karşı tepki gösterdiğin için tebrikler Mesut derken Bayern Münihli Boateng, F1 pilotu Nico Rosberg'in aralarında bulunduğu sporcular Özil'i destekledi. Almanya ise Özil konusunda ikiye bölündü. Merkel'in sözcüsü karara saygı duymak gerek derken Almanya'daki aşırı sağcı AfD partisi durumu memnuniyetle karşıladı. Ankara ise Mesut'a destek çıktı. Adalet Bakanı Gül, faşizm virüsüne en güzel golünü atan Özil'i tebrik ediyorum dedi. Milliyet gazetesinin manşeti Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde uyarı, oltaya gelme. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan siber olaylara müdahale ekibi, meclis personelinin sahibi belirsiz USB bellekleri bilgisayara takmamasını istedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, meclisin elektronik dönüşümünü sağlamak amacıyla açtığı sınavla hackerları yüksek maaşla işe almıştı. Meclisin güvenlik duvarlarının siber saldırılara karşı güçlendirilmesini sağlayan Başbakanlık, bu hackerlardan Türkiye Büyük Millet Meclisi siber olaylara müdahale ekibini de kurdu. Ekip, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yönelik siber saldırıların savuşturulmasında başarılı oldu. Hackerların bir sistemi ele geçirebilmek için kullandığı yöntemlerden birisinin de USB flash belleklerle yapılan oltalamalar olduğunu hatırlatan ekip, meclis personelini uyardı. Koridor, yemekhane, giriş çıkış kapıları, otopark gibi yerlerde bulunan sahibi belirsiz USB bellekleri asla kurum bilgisayarına takma. Bir başka haber, Akşener'i ikna formülü. İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray, Ağustos'ta Meral Akşener'i ortak imzayla genel başkanlığa aday göstereceklerini açıkladı demiş. Bir başka haberin başlığı. Milat gazetesinin manşeti naza çekiyor. Meral Akşener balonu erken söndü. Başbakan olacağım diyerek yola çıkan Akşener'in 9 ay geçmeden istifa etmesi İYİ Parti'nin balonunu söndürdü. Teşkilatın baskısı karşısında Akşener'in sessizliği kendini naza çekiyor diye yorumlandı. Akşam gazetesinin manşeti MİT imamını isteyecek. Başkan Erdoğan yarın başlayacak Güney Afrika ziyaretine bu ülkeye firar eden FETÖ'nün MİT imamı ve örgüt elebaşları hakkında hazırlanan özel bir dosyayla gidecek. BRICS ülkeleri zirvesi için Güney Afrika'nın başkenti Johannesburg'a uçan Başkan Erdoğan'ın ajandasında FETÖ ile mücadele de vardı. Erdoğan, tıpkı Londra ziyaretinde olduğu gibi buraya da örgüt elebaşlarıyla ilgili hazırlanan özel bir dosyayla gidecek. Başkan Ramaphosa'ya FETÖ'nün ihanet delillerini sunacak olan Erdoğan, darbe girişimi sonrası Güney Afrika'ya firar eden MİT imamı Murat Karabulut, örgütün istişare heyeti üyesi Naci Tosun ve finansörü Ali Katırcıoğlu'nun da bulunduğu elebaşlarının iadesini talep edecek. Bugün son gazetemiz Türkiye Gazetesi olacak. Türkiye Gazetesi'nin manşeti "O hal sonrası ihraç krizi, YÖK de, rektörler de yetki istemiyor" demiş gazete. Akademisyen ihraç etme yetkisini istemeyen Yükseköğretim Kurulu rektörleri işaret etti ama onlar da karşı çıktı. Olağanüstü hal sonrası düzenlemeleri içeren yasa teklifi meclise sunuldu. Teklif, yargı kararına gerek duyulmadan akademisyenlerin üniversiteden ihracı için yetkiyi 3 yıllığına YÖK'e veriyor. YÖK, atamasında yetkili olmadığımız akademik personelin ihracını yapmayı uygun bulmuyoruz diyerek topu rektörlere attı. Ancak rektörlerden de benzer bir çıkış geldi. 2000 üyeli Ünder, rektörler hem atayan hem yargılayan hem de ceza veren konumuna gelir, istemediği, muhalif gördüğü öğretim elemanını bir kalemde gönderir, isme göre işlem yapılır diyerek itiraz etti.
Ankara'da gündemde neler var?
Şimdi de TRT Merkez Haberler'deyiz sevgili dinleyicilerimiz. Özlem Öztürk hattımızda bizi bekliyor. Özlem Öztürk, günaydın.
Günaydın, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Sözü hemen size bırakıyoruz. Bugün gündemde hangi başlıklar var?
Malum salı olunca gözler mecliste oluyor. Partilerin grup toplantıları var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da AK Parti grup toplantısında hitap edecek. 18 Ağustos'ta AK Parti olağan kongresi var. Yerel seçim hazırlıkları var. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Merkez Yürütme Kurulu'na başkanlık etmişti. Bu hazırlıklarla ilgili son değerlendirmeler yapılmıştı. Bugün de mecliste milletvekillerine hitap edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. 11.45'te başlayacak AK Parti grup toplantısı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme ilişkin gelişmeleri değerlendirmesini bekliyoruz. Öğleden sonra da çalışmalarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde devam edecek. Zira Zambiya, Tayland ve Angola büyükelçileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sunacaklar. Bu güven mektubu takdimi törenleri saat 14'te başlayacak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde. Ekonomi gündemine bakacak olursak, yeni hükümetin kurulmasından sonra Merkez Bankası Para Politikası Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirecek. Piyasaların gözü kulağı 14'te başlayacak bu toplantıda olacak. Piyasanın beklentisi 1 puanlık artış yönünde. İşte Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun faiz kararı ve yansımalarını takip edeceğiz gün boyunca. Bugün heyecanlı bir bekleyiş var. Saat 10'da 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması gerçekleştirilecek. Törene Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da katılacak. Atamalar bilgisayar ortamında kurayla belirlenecek. Sözleşmeli atama sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın web sitesinden de açıklanacak ve ataması yapılan öğretmenlerin elektronik posta adreslerine tebligatta da bulunulacak. Bugün resmi gazetede iki ayrı kararname yayınlandı ve Cumhurbaşkanlığı bünyesinde iki yeni başkanlık kuruldu. Strateji ve Bütçe ile İletişim Başkanlığı kuruldu. Yine resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle de TRT Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile ilgilendirildi. İlgili kurum oldu diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
Özlem Öztürk, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz.
Radyomuza TRT TSR, programımıza ise TSR Yeni Gün kullanıcı adıyla Twitter'dan ulaşabilirsiniz.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz siyaset bilimci Doktor Murat Yılmaz. Hocam hoş geldiniz programımıza.
Günaydın Arzu Hanım, hoş bulduk.
Bugün gazete manşetlerini, öne çıkan başlıkları, gündemi sizinle birlikte değerlendireceğiz. Gazete manşetlerinde aslında çoğunlukla Mesut Özil var. Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çektirdiği fotoğraftan sonra Almanya'da ırkçı saldırıların hedefi oldu. O da en sonunda Alman milli takımındaki kariyerine son verdi. Hem de uzunca ve ses getiren bir açıklamayla birlikte son verdi. Bir kısım çevreler kendisine destek oluyor. Eleştirenler de var. Almanya'da ikiye bölünmüş durumda. Nasıl değerlendireceksiniz yaşanan gelişmeyi?
Mesut Özil'in açıklaması çok şık bir açıklama ve hani kendisine yönelik ırkçı saldırılar karşısında hem kendi kalarak hem de evrensel değerler çerçevesinde konuşarak bir açıklama yaptı. Hani futbol ifadesiyle söylersek çok şık 90'lara taktı Alman ırkçılarına karşı. Ama sadece Alman ırkçılarına demeyelim. Çünkü Almanya'daki ırkçılık, bu Nazi ruhu ne yazık ki siyasete, kurumlara, medyaya sinmiş durumda. Yani bunu zaten çeşitli vesilelerle görüyoruz. Şimdi Arzu Hanım, yani işin saçmalığını insan hani bir daha konuştuğunda, her şeyden ayıkladığında fark ediyor. Yani bir insan var, o insanın geldiği ülkenin cumhurbaşkanıyla bir fotoğrafı var. Bu cumhurbaşkanı seçilmiş bir cumhurbaşkanı ve üstelik bu cumhurbaşkanı o ülkenin, Almanya'nın hani cumhurbaşkanının görüştüğü, telefon ettiği, başbakanının görüştüğü, işte seçimlerden sonra daha seçim sonuçları belli olmamışken davet ettiği bir ülkenin cumhurbaşkanı. Yani şimdi Almanya'daki mesela Merkel'in sözcüsü, hükümet sözcüsü açıklama yapıyor. Bu ırkçı dalganın Almanya'ya vereceği zararı gördüğü için Mesut Özil'i koruyacak bir şıklık meydana getirmeye çalışıyor. Ama bu konuşmayı bu ırkçı dalga yükseldiği zaman yapacaklardı. Şimdi hemen şunu hatırlatalım. NSO cinayetleri diye bilinen özellikle Türklere yönelik saldırılar, katliamlar vardı. Bilindiği kadarıyla onun üzerinde. Ve bunu yapan grubun Alman istihbarat kuruluşuyla ilişkisi, bunların içerisinde Alman istihbarat çalışanlarının olduğunun anlaşıldığı bir dava vardı. Bu dava uzunca bir süre yayıldı. Bu arada hani şimdi rakamları falan hatırlamıyorum ama 7-8 tane dava ile ilgili şahitliği olabilecek kişi intihar etti, öldü tuhaf şekilde. Yani aynı istihbarat faaliyetlerinin devam ettiği anlaşılıyor ki bu insanlar susturuldu. Şimdi ben hani burada Merkel bu dava bitmedi diyor. Ama yani bitmedi de siz ne yaptınız? İdari olarak ne yaptınız? Yani bu örgütün arkasındaki istihbaratçıların, bunların kullandığı kamu kaynaklarının, kamu ajanlarının sorgulaması nasıl ortaya çıktı? Nasıl tartışıldı? Şimdi bunları bir yana bırakalım Arzu Hanım. Almanya'nın yaptığı buna benzer her faaliyeti destekleyen, Türkiye aleyhindeki faaliyetini destekleyen, Türkiye'nin içerisinde var olan bir takım gazeteci, yazar, bazıları siyasetçi, akademisyen, işte insan hakları aktivistleri var. Neredeler şimdi? Yani kendilerini Almanya Büyükelçiliği'nin kapısına zincirleyerek ne yapmış oldular? Ne yaptılar yani? Şimdi bakın, yani apaçık bir şekilde NSO cinayetleri var. Sustular Arzu Hanım. Mesut Özil meselesi var. Sustular. Yani Mesut Özil bir futbolcu. Yani ama bakın, sade yaptığı açıklamayla bunların bir sürü entelektüel cafcaflı lafların hepsini boşa çıkaran temiz insani bir duruş sergiledi. Bütün bunları yaparken de Arzu Hanım kendisi olarak konuştu. Yani işte evine gidip gelen hepimiz Anadolu insanının o saflığı, temizliği içerisinde ve bundan dolayı utanmayarak, Almanların hakaretleri karşısında ezilmeyerek ve üstelik işini en iyi yapan bir aktör olarak konuştu. Bunlar neredeler? Yani bu Anadolu insanını beğenmeyip her halükarda aşağılayan, çok okumuş yazmış, Almanca bilen ya da Batı dilleri bilen neredeler? Şimdi bir şey daha söyleyeceğim, bakınız. Şimdi Mesut Özil Cumhurbaşkanımızla fotoğraf çektiği için Almanya'da lince tabi tutuldu. Ben size burada söyleyeyim. Cumhurbaşkanının davetiyle yemeğe katıldığı için kendi çevresinde lince tabi tutulan, dışlanan, ambargo uygulanan birçok akademisyen, düşünür, yazar var. Cumhurbaşkanının sofrasında oturduğu ve fikrini söylediği için Arzu Hanım. Yani orada da mesela Cumhurbaşkanından farklı fikirler söyleyen, Cumhurbaşkanımızı eleştiren kişiler olmasına rağmen sadece Cumhurbaşkanının davetini kabul ettiği için, bunun ırkçılıktan ne farkı var? Yani Almanya'da yapılan ırkçıların tavrından ne farkı var? Yani bu aslında Mesut Özil meselesi bir anda hani dünyada neden bu kadar yankı buluyor? Türkiye'de neden bu kadar yankı buluyor? Yani sadece Almanya'da olduğu için değil Arzu Hanım. Yani bu daha yaygın bir nefretin bir anda görünür hale gelmesi. Şimdi tam bu bir de şunun üzerine denk geldi. O da çok isabetli, güzel oldu. Şimdi Türkiye'de seçimler oldu. Seçimlerin hemen öncesinde seçim havasını anladıkları için Cumhurbaşkanımızı Merkel Almanya'ya davet etti. Şimdi yine burada bir parantez açacağım. Daha önceki referandum zamanında Cumhurbaşkanı'yla görüştüğü için Merkel'i eleştiren Türkiye'de okur yazarlar vardı, biliyor musunuz? Şimdi Mesut Özil fotoğrafından dolayı eleştiriyoruz. Yani Alman Başbakanı'nı Türkiye ile arasındaki problemleri çözmek için görüştüğü için eleştiren, bakınız, Türkler vardı. Yani bu öyle hezeyan bir şey ki. Şimdi Merkel ve Alman devleti Türkiye'ye yönelik bu kendi ırkçılıklarının ürünü olan o kara propagandanın neticeleri, işte bir tanesi Mesut Özil, bu kendi içlerine de tesir etti. Kendi içlerinde kalıcı bir probleme dönüştü. Neyse, o zaten vardı. Ama Türkiye ile arasındaki problemlere de tesir eden Alman turistlerinin Türkiye'ye gelmesini engellemek maksadıyla, yani bir tür ekonomik ambargo maksadıyla, hı hı, yaptıkları uyarıyı geri çektiler, azalttılar. Bir de Alman firmalarının Türkiye ile ilişkilerinde ithalat ihracatta tanınan kredi sınırlamasını kaldırdılar. Aynı şey Hollanda tarafından da, hatırlanacaksınız, gerçekleşti. Aynı ırkçılık Hollanda'da da var. Hollanda'da envai çeşitten ırkçılık yapıldı. Havaalanlarında Türk Müslüman olduğu için insanların üzerine bilhassa köpekli aramalar yapıldı, aşağılamak için. Hollanda'ya gelip giden, içinde Hollanda vatandaşı olan ama hani Türk Müslüman kökenli olan insanlara. Yine aynı şeyi, bakınız, neredeydiniz? Yani burada okur yazar, pek insan hakları aktivisti olanlar nedense bu gibi durumlarda ortadan kalkıyor. Mesela Aybükü öğretmen PKK tarafından öldürüldüğünde, Necmettin Yılmaz öğretmen öldürüldüğünde bunlar ortalıkta yoklar. Ama Türkiye aleyhine bir kampanya çıktığı zaman hepsi en önde, bütün goygoyculuğuyla öne çıkıyorlar. Ama işte neticede de hayatın dışına çıkıyorlar Arzu Hanım. Bakın, giderek ağırlıkları azalıyor. Bir futbolcu Mesut Özil, yani bir sayfalık açıklamasıyla hepsini ezecek bir ağırlığa sahip oluyor. Hı hı. Yani hem ahlaki hem vicdani bir ağırlığa sahip oluyor. Tabii Almanya'nın hani vaktiyle Marx'ın söylediği, Avrupa'nın üzerinde bir hayalet dolaşıyor dediği şey. Şimdi evet, hayalet var. Irkçılık, Nazi hayaleti Almanya'da, Hollanda'da, Avusturya'da dolaşıyor. Bakın, Hollanda'da bir ırkçı milletvekili seçildiği için Hollanda olağanüstü bir seferberlikle o ırkçı milletvekilini iptal etmişti. Şimdi ırkçı parti ikinci parti. Bu yapıp ettikleri hatalarının sonuçları. Ve emin olun, oradaki Türkler, Müslümanlar dolayısıyla biz hani bundan özellikle rahatsız oluyoruz ama bu özellikle bu toplumları zehirliyor. Yani evet, bizim insanlarımız orada zarar görüyor ama Hollanda ve Almanya, dünyada mesela bu açıklamadan sonra Almanya'nın itibarı arttı mı? Arttı mı yani? Yani yerlerde sürünüyor şu an itibariyle. Yani bunun şunu altını çizmek lazım. Irkçılık, ayrımcılık, dışlayıcılık her halükarda Almanya'da yapılsa da nerede yapılırsa yapılsın, Türkiye'de yapılsa da doğru değildir. Bu Mesut Özil'in açıklaması ve hani vicdanlı her insanın onu destekleyen tavrı burada da Türkiye'de de buna benzer tavırlar sergileyenlere bir ders olsun. İnşallah dünya, insanlık bu tür problemleri aşan ve bu tür problemlerin hani böyle marjinal hale geldiği bir dönem yaşar. Bu ırkçılığın ne melun ne yanlış bir şey olduğunu hani futbol örneği üzerinden bile görmek çok dramatik.
Evet, peki Mesut Özil konusu daha konuşulmaya devam edilecek anladığımız kadarıyla. Bir başka gündem maddesi bedelli askerliğin de içinde olduğu yasa teklifi. Komisyonda görüşüldü, kabul edildi, revize edildi bu yasa teklifi. Bedelli askerlikle ilgili bölümde ise 28 günlük olan eğitim süresi 21 güne indi. Üst yaş sınırı kalktı. Böyle bir takım revizyonlar yapıldı. Nasıl değerlendireceksiniz bedelli askerlik konusunu?
Şimdi bu ordu, Türk ordusu profesyonelleşiyor. Aynı zamanda Türkiye'nin büyük bir nüfusu var. Bu nüfustan kaynaklanan ciddi bir hani askere gidecek nüfus söz konusu. Profesyonellik ilerledikçe bu mecburi askerliğin hani azaltılabileceği formüllerin önü açılıyor. Bedelli bu manada öteden beri uygulanan bir yöntemdi. Özellikle terörle mücadele dönemlerinde bir haksızlık mı olur, adalet hissi sarsılır mı diye bundan hükümetler uzak duruyordu. Ama profesyonellik yaygınlaştıkça ve teknoloji kullanımı arttıkça zaten şu an itibariyle mecburi askerliğini yapan askerlerin bu tür faaliyetlerde kullanılmasından imtina ediliyor. Onun yerine profesyonel askerler marifetiyle terörle mücadele yürütülüyor. Bunun getirdiği imkan neticesinde hem bu nüfusun talepleri karşılanıyor hem de hem profesyonel ordu ve genel olarak kamu maliyesine katkı sağlayacak büyük bir kaynak ortaya çıkıyor. Bahsedildiğine göre hani 1 milyonun üzerinde bu nitelikte insan var.
Yaklaşık 1 milyon 300 evet. bin, 324 bin kişi deniyor.
Evet, yani bunun üçte biri gelir deniyor. İşte o da 400 bin civarında deniyor. 400 bin çarpı işte 15 bin liralık bir kaynak oluşacak. Bu kaynakta hem savunma sanayine hem ordunun profesyonelleşmesine hem de kamu maliyesine önemli bir katkı sunacak. Bu hani ekonomi etrafında biraz sonra onu da konuşacağız. Ekonomi etrafında, kamu maliyesi etrafında oluşturulmak istenen kara propagandayı da aşacak yeni bir kaynak girdisi olarak kamu maliyesinde, kamu disiplininin devam ettiğini gösterecek önemli bir katkı sunacak. 4 haftaydı hani eğitim süresi 3 haftaya düşürülmüş. Bence hani 2 haftaya dahi düşürülebilir. Bir gidip görmekte fayda var. Yani bir takım temel bazı eğitimlerden de ziyade orada aynı üniforma ve bayrak altında beraber olma hissinin bir ciddi katkısı olabilir. Bazı siyasiler ve bazı hani kamuoyun kanaat önderleri bu 21 güne de ihtiyaç yok diyorlar. Tabii o da mecliste tartışılacak, öyle karar verilecek. Ama bunun arkasında insanların hayat planlarının hızlanacağı, bu manada ekonomide hani al satların artacağı, ticari hayatı hızlandıracak. Çünkü insanlar o kaynağı almak için işte basına da çıktı. Bazen araçlarını vesairelerini falan satacaklar. Bunun beraberinde gelecek ticari bir hareketlilik de olacak anlaşıldığı kadarıyla.
Peki, ekonomiden devam edelim o zaman hocam. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak G20 zirvesi için Arjantin'deydi. O zirveden dönüşünde ekonomi dünyasından önemli isimlerle bir araya geldi. Bankacılar, akademisyenler, köşe yazarları, iş dünyasından bazı isimler Dolmabahçe'de bir araya geldi ve ekonomi politikalarına ilişkin verimli bir istişare toplantısı gerçekleştirdik dedi. Bu toplantıların devam edeceğini de ekledi Bakan Albayrak. Nasıl değerlendireceksiniz?
Çok faydalı, çok isabetli. Şimdi bakın, Sayın Albayrak Enerji Bakanı oldu. Enerji Bakanı olduğunda müthiş bir kara propaganda yürütüldü Sayın Albayrak hakkında, Berat Albayrak hakkında. Ve belki tarihimizdeki en başarılı enerji bakanlarından birisi oldu. Yani bunun altını çizmek lazım. Şimdi enerji konusunda özellikle rüzgar, güneş enerjisi, termik santraller ve nihayet nükleer enerjinin temelinin atılmasında aynı zamanda bakın rüzgar ve güneş enerjisinde santrallerin inşasında, ünitelerin inşasında yerlilik oranını öngören bir düzenleme de yaptı. Bu yerlilik oranının artışıyla beraber bizim sanayi bakımından kabiliyetimiz de arttı. Bu oranlarda hani Avrupa ortalamasını geçen başarılar yakalıyoruz. Yani alternatif enerji yollarıyla. Bu ne demek? Türkiye enerjisinin büyük bir kısmını ithal ettiği için cari açığı azaltacak stratejik bir yatırım aynı zamanda. Bununla beraber enerji güzergahı, enerji yolları, buradan geçen enerjilerin depolanması, işlenmesi konusunda da Türkiye'de ciddi önemli yatırımlar gerçekleşti. Ama bakın Arzu Hanım, sanki bu başarılar yokmuş gibi Berat Albayrak Hazine ve Maliye Bakanı olduğunda aynı kara propaganda bir defa daha işlemeye başladı. Makine bir defa daha işledi. Müthiş bir kara propaganda oluşturuldu. Şimdi kendi oluşturdukları kara propaganda gerçek çıkmayınca diyorlar Berat Bey de şöyleymiş böyleymiş falan. Tamam da siz söylediniz bu yalanları. Yani kendiniz uydurdunuz. Şimdi de Berat Bey'in gerçeğini görünce G20'de ya da buradaki toplantıda yüz yüze geldiklerinde Berat Bey'in şahsi nitelikleri, hükümetin politik perspektifi ve hani dünyaya entegre tavrı karşısında şaşkınlıklarını ishar ediyorlar. Ama yani zaten böyle bir şey yoktu ki. Yani bu kara propaganda tarzını artık bir yani Türkiye'nin içerisindeki muhalif çevrelerin, dünyadaki Türkiye karşıtı kampanya yürütenlerin terk etmesi lazım. Çünkü artık gerçekliğini kaybetti, gerçeklik hissini kaybetti. Sayın Albayrak hem G20'de yani yurt dışında hem Türkiye'nin içerisinde hükümetin genel prensipleri çerçevesinde şahsi kabiliyet ve kapasitesiyle önemli bir performans gösterdi, gösterecek. Ekonomi böyle hani elinizi şıklatarak ya da bulduğunuz sihirli formüllerle düzelecek bir şey değil. Dünya çapında işte tezahürlerini gördüğümüz Trump'ın G7'de çıkardığı gerginlik, işte İngiltere'nin Rusya'yla, Avrupa Birliği'nin yine Rusya'yla, Amerika Birleşik Devletleri'yle yaşadığı gerginlik, Avrupa Birliği'nin Japonya'yla kurduğu yeni serbest bölge anlaşması, bütün bunlar ekonomide dünyadaki siyasi politik gelişmelere benzer, kutuplaşmalara benzer kırılganlıklar yaşanan bir dönemin içinde olduğumuzu gösteriyor. Bu ahvalde, bu şartlarda Türkiye nasıl dış politikada Türkiye'nin menfaatlerini esas alan ve netice de alan bir politika izlediyse aynı şekilde Türkiye'nin menfaatlerini esas alan bir çerçevede bir hatta hareket izliyor. Bu Türkiye'deki siyasi istikrarın temini, yeni sistemin hayata geçmesi Türkiye'ye yönelik ilgiyi olağanüstü artırmış durumda ekonomik olarak da, sadece politik düzeyde değil ekonomik olarak da böyle. Bu beraberinde önemli konularda Türkiye'nin rahatlamasını sağlayacak. Hı hı. Türkiye'nin önemli olan husus şu, dünyada oluşan bu türbülansın dışına çıkacak, olumlu olarak ayrışacak. Bu manada da hem büyümesini artıracak, hem kamu disiplini devam ettirecek, hem de büyümesini artırırken cari açık problemini çözecek bir sıçrama yapması gerekiyor. Türkiye şimdi zaten önümüzdeki dönemin temel problemi, hükümetin de önüne koyduğu problem, çözmek istediği problem bu. Kamu disiplininde bir problem yok. Bu cari açığı çözecek bir sıçrama peşinde. Bu da hem kendi kaynaklarınızı iyi kullanmak, Ar-Ge'ye yatırım yapmak, işte eğitime özel önem vermek, bu bakımdan da hani eğitim camiasındaki, kamuoyundaki olumlu havanın altını çizmek isterim. Hem de yurt dışından kaynak transferi ne sağlamak, bunu avantajlı bir şekilde sağlamak hayati derecede önemli. Sayın Bakan Albayrak ve hükümet Cumhurbaşkanı'nın çizdiği çerçeve içerisinde bu istikamette gayret sarf ediyor. Olumlu ekonomide veriler de var. Turizm her gün artan bir şekilde rekora doğru gidiyor. İhracat da aynı şey söz konusu. Büyüme rakamları fevkalade iyi. Sanayi büyümesi iyi. İstihdamdaki gelişmeler, daha önce de konuştuk, %10'un altına taşıdı işsizlik oranlarını. Bu da önemli bir sıçrama. Şimdi önemli olan husus, bu ithalatın meydana getirdiği o cari açığı daha da azaltacak bir çerçeve çizmek. Bu kara propagandanın sonuna gelindi. Seçimden önce özellikle çok ciddi bir kara propaganda yürütülmüştü. Şimdi Türkiye bunu boşa çıkardıkça olumlu manada benzeri aktörlerden ayrışacak. Bir de şunun altını çizmek isterim. Sayın Cumhurbaşkanı galiba yarın Güney Afrika'ya gidecek. Güney Afrika'da yani üyesi olmadığımız dünyadaki önemli aktörlerin, Hindistan, Çin, Rusya, Brezilya gibi önemli aktörlerin katıldığı bir platforma davet edildiği için gidiyor. Bu da Türkiye'nin artan öneminin, Türkiye'nin hani bir yükselen yıldızının göstergesi. Bunların sadece politik açıdan değil, aynı zamanda ekonomik açıdan da karşılıkları olacak. Bakınız işte biraz önce söyledik, Hollanda ve Almanya'nın Avrupa'nın önemli ülkeleri olarak tavrını değiştirmiş olması Türkiye'ye yönelik iktisadi bakış açısında değiştirecek. Bunların hepsi hem turizmde hem de yatırımlar düzeyinde olumlu karşılıklar üretecektir.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Siyaset bilimci Doktor Murat Yılmaz konuğumuzdu.
Sporda yaşanan son gelişmeler Yeni Gün'de. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeni Gün devam ediyor.
Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi de sporun gündemini konuşacağız. Stüdyomuzda konuğumuz Hürriyet Gazetesi spor yazarı Özgür Şahiner. Hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
Evet, sporun gündeminde, dünyanın gündeminde Mesut Özil var. Evet. Mesut Özil önemli açıklamalar yaparak Alman milli takımını bıraktı. Nasıl değerlendireceksiniz? Bir de spor dünyası açısından değerlendirelim.
Bence Almanya'nın 2018 FIFA Dünya Kupası'ndaki başarısızlığının bir sorumlusu aranıyordu. Sorumlulardan biri olarak da ön plana Mesut Özil çıkarıldı. Ondan sonraki süreçte hiç istenmeyen olaylar yaşandı. Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı İngiltere'ye gittiğinde İngiltere'de futbol oynayan 3 temsilcimiz de bir araya gelmişti. İlkay Gündoğan, Cenk Tosun ve Mesut Özil. Onlarla konuşmuştu, formalar imzalanmıştı, formalar verilmişti. Ve bu sonrasında Alman Futbol Federasyonu tarafından, Almanya'daki özellikle ırkçı insanlar tarafından çok eleştirildi. Şimdi olaya şöyle bakalım. Alman yetkililer, başbakanı, cumhurbaşkanı Türkiye'ye gelse, Merkel Türkiye'ye gelse, burada oynayan Alman futbolcularla bir araya gelse, konuşsa, fotoğraf çektirse, sonra ülkesine gitse, biz böyle bir tepki verir miyiz? Yani vermeyiz sonuçta, niye verelim? Kendi ülkesinin
evet.
oyuncuları başarı dilemek için gelmiş, konuşmuş. Yani burada Almanların yaptığını açıkçası anlamak çok zor ki 2014 Dünya Kupası'nı kazandıklarında Brezilya'da takımın en önemli oyuncularından bir tanesiydi Mesut Özil. 92 kez Alman milli takımının formasını giydi. Uluslararası başarıların hepsinde büyük payı var attığı gollerle, verdiği paslarla. Ve Alman futbolunu gerçekten son dönemdeki Türk kökenli olmasına rağmen en önemli temsilcisi olarak gösteriliyordu. Birçok Avrupa takımında, üst düzey takımda oynadı. Ve Almanları 2014'te zafere taşıyan kahramanlardan bir tanesiydi ve en önemli isimlerinden birisi olarak gösteriliyordu. Teknik direktör Löw de Mesut Özil konusunda o zamanlar çok olumlu şeyler söylüyordu. Ama 2018'den önce bu yaşanan fotoğraf olayı, sonrasında gösterilen tepkiler, anlaşılıyor ki Mesut artık burasına kadar geldi, sabrının sonuna geldi ve bu işten artık ben Alman milli takımını bırakıyorum diyerek ayrıldı ve ırkçı saldırılara daha fazla dayanamayacağını söyledi ki bundan önceki süreçte de futbol sahalarında aslında ırkçılığın yükseldiğini zaman zaman gözlemliyorduk. Özellikle tribünlerde siyahi oyunculara yönelik daha çok oluyordu bu ırkçı yaklaşımlar. Ama gördük ki demokratik anlamda, teknoloji anlamında, bilim anlamında her zaman en üst düzeyde olan ülkelerden bir tanesi Almanya'da bile bu sorunu hala çözememişler. Bu sorunla yüzleşme konusunda sıkıntılar yaşıyorlar. Mesut Özil de bunun son örneği oldu ve yaptığı açıklamayla aslında bundan sonraki sürece farklı bir boyut getirdi. Bundan sonra gerek Almanya gerek Avrupa'nın diğer ülkelerinde, dünyanın birçok ülkesinde ırkçılığa karşı şu ana kadar yapılan, gösterilen tepkilerin aslında yetersiz kaldığı, bundan sonrasında daha kararlı bir şekilde adımlar atılması gerektiğini bence gösterdi Mesut bu davranışıyla. Almanlar da şöyle baktığımızda, takip ettiğimizde aslında ikiye bölünmüş durumda. Bir kısmı Mesut'a destek verirken bir kısmı da daha itidalli açıklamalar yapıyor. Ama bence burada en önemli konu birlikte 2014 Dünya Kupası'nı kazandıklarında aynı takımda olan oyuncuların Mesut'a verdiği destek çok önemli. Ve onlar için de siyahi bir oyuncu olan Boateng, onun verdiği destek çok önemli. Her zaman Türk dostlarıyla yaptığı paylaşımları gündeme taşıyan, Türkiye'ye olan sevgisini dile getiren yine takım arkadaşı Podolski'nin verdiği destek çok önemli. En önemlisi Türkiye bir kere 81 milyon olarak Mesut'a sahip çıktı. Dünyanın birçok yerinden Mesut'a destek telefonları geliyor, yazılar yazılıyor, sosyal medyada paylaşımlar yapılıyor. Bence Mesut çok önemli bir kritik noktada, çok önemli şu anda sanki bir görev üstlenmiş gibi. Futbolda, sporda, birçok alanda yükselen ırkçılığa karşı bir ses oldu ve bunun bundan sonraki süreçte ırkçılığa karşı gösterecek tepkide ben anlamlı olduğunu düşünüyorum. Umuyorum ki bu tür olayları bundan sonra yaşamayız, karşılaşmayız. Bizim ülkemizde zaten bu tür şeyler ben hiç hatırlamıyorum olmamıştır. Belki ufak tefek hatırlamadığımız, gündeme gelmeyen olaylar yaşanmıştır ama bizim ülkemizde olmayan şeylerin Avrupa'da, dünyada da ben olmamasını istiyorum. Bence Alman milli takımı çok önemli bir oyuncusunu kaybetti. Bundan sonraki süreçte tabii 3 milyon gurbetçimiz yaşıyor Almanya'da. Bunların birçoğu Almanya'nın kulüplerinde sportif faaliyetlerini sürdürüyor, özellikle futbolda. Şu anda Mesut dışında İlkay ve Emre Can, Alman milli takımının oyuncuları, genç yetenekler var Alman milli takımının altyapılarında oynayan. Onlar da bir şekilde Alman milli takımını belki ileride seçecekler. Şu anda Alman liginin birçok takımında oynayan gurbetçi oyuncularımız var. Onların da hayali Almanların ünlü kulüplerinde devam etmek, belki milli takımı orada seçmek. Onlar için de artık kritik bir süreç başladı. Umuyorum ki bu süreci her iki tarafta çok böyle sağlıklı adımlar atarak çözerler. Sadece Almanların da sorunu değil aslında. Bu tüm dünyanın sorunu ırkçılığa karşı. O yüzden Mesut bence şu anda bir rol model gibi oldu. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı düzenlemeye aday iki ülke var. Birisi Almanya, birisi Türkiye. Biz şu anda Eylül ayında yapılacak sonucu bekliyoruz. UEFA dosyaları kontrol ediyor. Şu anda inceleniyor ve karar verilecek. Almanya mı düzenlenecek, biz mi düzenlenecek belli olacak. Bu son olay belki bizi bir adım öne çıkarmış olabilir. Çünkü daha önce de söyledim, FIFA ve UEFA ırkçılığa karşı her zaman çok büyük tepkiler göstermiş, büyük cezalar vermiştir. Bu olay Almanların bence bir şekilde elindeki kozu düşürmesine neden olabilir. Daha öncesinde zaten Bild gazetesinde bir röportaj yayınlanmıştı, bir haber yayınlanmıştı. Almanların 2024 UEFA şampiyonasını düzenleme konusunda biraz geride kaldığı, yatırımları tam anlamıyla yapamadığı ve UEFA yetkililerini tam olarak etkileyemediği şeklinde. Bu son olay da bence gerek FIFA, gerek UEFA, gerek dünya üzerinde çok büyük etki yaptı. Buradan çıkacak bir olumsuz sonuç Almanları daha da düzenleme konusunda organizasyonu sıkıntıya sokabilir. Buradan tabii şunu da söylemek istemiyorum. Bir olumsuzluktan kendimize olumlu pay çıkarma anlamında söylemiyorum. Ama yarıştığımız bir olay var ve şu anda Mesut'un gündeme getirdiği olay dünyanın en çok konuştuğu bir olay. Ve biz burada mağdur pozisyondayız. O açıdan Türkiye'nin ben 2024 Avrupa Şampiyonası düzenleme konusunda bu fırsatı değerlendirebileceğini düşünüyorum. Bir gazeteci arkadaşımız da dile getirmişti. 2024 için Mesut Özil tanıtım yüzümüz olabilir diye. Belki buradan bir önemli mesaj verebiliriz dünyaya. Bence de önemli bir konu. Bunun artık bundan sonraki süreçte sadece yaptırımlarla değil, insani ilişkilerle, iletişimle çözülmesi gerektiğini düşünüyorum ben.
Evet. Şimdi bir başka gündem maddesi Şampiyonlar Ligi ön eleme
turunda. Evet, Fenerbahçe.
Değil mi? Fenerbahçe çok da önemli bir takımla, Benfica'yla eşleşti. Nasıl değerlendireceksiniz? Çok önemli diyorlar. En zor kurayı Fenerbahçe çekti diyorlar.
Evet, ona ben de katılıyorum. Gerçekten Benfica'nın daha futbol olarak düşük seviyesinde takımlarla eşleşebilirdi Fenerbahçe. Çünkü Benfica Portekiz futbolunun en önemli iki temsilciden bir tanesi Porto ile birlikte. Ve Avrupa Şampiyonlar Ligi tecrübesi, geleneği olan bir takım. Sürekli bu kupada mücadele eden, belki çok üst düzey başarılar elde etmiş bir takım değil ama mutlaka bu kulvarda yer alan, gruplara kalan, grup aşamasını geçip 16'lara, çeyrek finallere yükselme başarısı gösteren bir takım. Kadrosunda da her zaman önemli oyuncular bulunduran bir isim. Ve Portekiz futbolunda şöyle bir özellik de var. Üst düzey iki takımı Porto ve Benfica her zaman çok iyi oyuncuları, özellikle genç oyuncuları Brezilya'dan, Güney Amerika'dan bulup getirip onlara belli bir süre forma şansı verip daha sonrasında da Avrupa'nın üst düzey kulüplerine gönderen bir kulüp. Ve bunu yaparken de hiçbir zaman o Avrupa geleneğini, Şampiyonlar Ligi'nde oynama geleneğini kaybetmeyen bir kulüp. O açıdan gerçekten Fenerbahçe'nin en zorlu rakibi çektiğini söyleyebiliriz. 2013 yılında UEFA Kupası yarı finalinde iki takım karşı karşıya gelmişti Fenerbahçe ile Benfica. Ve Benfica Fenerbahçe'yi eleyip finale gitmişti. Aslında Fenerbahçe için, Türk futbolu için tanıdık bir kulüp. Çünkü hem Fenerbahçe hem Beşiktaş hem Galatasaray Avrupa'da mücadele ettiğinde Benfica ile bir şekilde yolları kesişiyor. Ve biz de Benfica'nın teknik kadrosunu, oyuncularını çoğu zaman biliyor oluyoruz. O açıdan tanıdık bir takım ama kadrosu güçlü, Avrupa geleneği olan bir ekip. Portekiz futbolunun en önemli temsilcisi. Ama ben şansların %50-%50 olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Çünkü bu turu geçerse Fenerbahçe bir playoff turu daha oynayacak. O açıdan Şampiyonlar Ligi'ne kalması için, gruplara kalması için önemli bir mücadele verecek. Tabii Fenerbahçe'nin bir avantajı var, bir dezavantajı var. Avantajı şu, kadrosunu büyük ölçüde korumuş durumda Fenerbahçe. Ama dezavantajı da şu, şu ana kadar çok önemli transfer yapmış değil Fenerbahçe. Sadece teknik direktör olarak Koku'yu getirdi, Hollandalı. 3 tane genç oyuncu transfer etti. Ama taraftarın beklediği yıldız oyuncu, kaliteli oyuncu, işte takımı alıp sırtlayacak, attıracağı gollerle tribünleri coşturacak, camiaya bir hava verecek oyuncu şu an için gelmiş değil. Ve Şampiyonlar Ligi ön elemesi de Ağustos ayının ilk haftasında ilk maç oynanacak. Çok az bir sürede kaldı. Bu aşamada Fenerbahçe yönetimi tabii ki transfer için bir şeyler yapmaya çalışıyor. Medyaya yansıyan birçok isim var. Ama şu an için netleşen bir şey yok. Ve burada ekonomik olarak da kulüplerin aslında ne kadar sıkıntılı olduğunu çok net bir şekilde gözlemleyebiliyoruz. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç göreve geldiğinde Fenerbahçe'nin borcunun çok yüksek olduğunu ve ekonomik anlamda kemer sıkma politikası uygulamaları gerektiğini söylemişti. Şimdi onun zorluklarını yaşadıkları çok net bir şekilde ortada. Beklenmedik şekilde yükselen dolar ve euro transferleri daha da zorluyor. Çünkü Mevcut oyuncular içinde 14 tane yabancı vardı Fenerbahçe'nin. 2 tanesi gitti gerçi ama yapılan bu oyuncularla sözleşmelerin hepsi Euro üzerinden. Bunun yanında yerli oyuncularla yapılan sözleşmeler de Euro üzerinden. O açıdan maliyet, siz sözleşme yaptığınızda işte 2 milyon Euro'ya anlaştığınız bir oyuncu için Türk parasına çevirdiğimizde 8,5 trilyon ödüyorsanız yıllık. Euro'daki artış nedeniyle bu birden 10 trilyona çıkmış oluyor. Beklenmedik bir yükseliş ve bunun sonucunda en az 12 tane yabancı oyuncunuz var. İşte 8 yerli oyuncunuza da Euro üzerinden para ödediğini düşündüğünüzde 20 oyuncunun bir anda maliyeti hiç durduk yere bir 5-10 trilyon artmış oluyor. Bu da kulüpleri açıkçası zorluyor. O açıdan ben Fenerbahçe'nin en azından ilk maç oynanana kadar kadrosuna bir iki oyuncuyu katabileceğini düşünüyorum. Yine Avrupa'da temsilcilerimizden Beşiktaş ve Başakşehir'in rakipleri de belli oldu. Beşiktaş zaten ön eleme turunda Faroe Adaları'nın Tarsan 36 takımıyla eşleşmişti. O turu geçerse Linz-Lillestrøm maçının galibiyle eşleşecek ki Beşiktaş açısından hem Tarsan hem diğer iki takım Avrupa'da bilinmiş takımlar değil açıkçası. Ülkeleri de zaten Avrupa düzeyinde futbol olarak geride kalmış ülkelerden. Ama geçen sezon hem Fenerbahçe'nin hem Galatasaray'ın Avrupa'da yaşadığı o ilk turdaki hayal kırıklığını unutmadık. O yüzden dikkatli olmak gerekiyor. Hem Fenerbahçe hem Galatasaray hiç beklenmedik bir şekilde geçen sezon Avrupa'ya veda etmişlerdi ki o takımlar da şimdi tıpkı Beşiktaş'ın eşleştiği rakipler gibi adı sanı duyulmamış rakiplerdi. Medipol Başakşehir'de Aberdeen Burnley maçının galibiyle eşleşti. Tabii bizim burada daha önceki programlarında sık sık dile getirdiğimiz bir şey var. Avrupa'da bizi mücadele edecek, temsil edecek takımlarımızın hepsinin biz en yüksek derecede puanları toplamasını bekliyoruz. Çünkü UEFA sıralamasında sınırda bir noktadayız. Eğer gerideki takıma geçilirsek şampiyonumuzun bile bir sonraki sezonlarda ön eleme turu riski var, oynama riski var. O açıdan katılan kim olursa olsun Fenerbahçe, Galatasaray, Başakşehir, Konyaspor mutlaka oralardan en yüksek puanlarla dönmesi gerekiyor. Umuyorum ki Ağustos ayıyla birlikte başlayacak bu süreçte de takımlarımız bu yolda bize en iyi puanları, en güzel puanları getirirler.
Evet, güzel sonuçlar bekliyoruz takımlarımızdan. Umarız başarılı olacaklar.
Umarız.
Yurt dışında. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum.
Programımıza katıldığınız için Hürriyet Gazetesi spor yazarı Özgür Şahiner konuğumuzdu.
Hava durumu raporları ve tahminleri Yeni Gün'de.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege'nin kuzeyi, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz ve Toroslar mevki, Denizli, Eskişehir, Çankırı çevreleriyle Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ çevreleriyle Çanakkale ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının kuzeydoğu kesimlerde 3 ila 6 derece artacağı, kuzeybatı kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı tahmin ediliyor. Günün beklenen en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara az bulutlu ve açık 33, İstanbul parçalı ve çok bulutlu 29, İzmir sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33, Erzurum parçalı ve az bulutlu 28 derece, Amsterdam parçalı bulutlu 26, Atina az bulutlu 28, Bağdat sıcak 44, Berlin parçalı bulutlu 30, Bükreş gök gürültülü sağanak yağışlı 27, Frankfurt parçalı bulutlu 33, Helsinki az bulutlu 28, Kabe sıcak 35, Kiev gök gürültülü sağanak yağışlı 26, Lefkoşa sıcak 40, Londra parçalı bulutlu 30, Madrid az bulutlu 33, Mekke sıcak 42, Moskova gök gürültülü sağanak yağışlı 24, New York sağanak yağışlı 25, Paris az bulutlu 30, Pekin sağanak yağışlı 32, Roma parçalı bulutlu 31, Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 25, Viyana yer yer sağanak yağışlı 28 ve Zürih parçalı bulutlu 31 derece. Hava durumunu sunduk.
Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.
Bir telefon bağlantısıyla devam edeceğiz. Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Lefkoşa muhabiri Olcay Kıraç hattımızda bizi bekliyor. Olcay Kıraç, merhaba.
Merhaba, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Sözü hemen size bırakıyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden, Kıbrıs'tan bize neler aktaracaksınız?
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde siyasi iklim bu hafta oldukça hareketliydi. Hatırlanacağı gibi bir yıldan bu yana Kıbrıs müzakerelerinde herhangi bir hareket yoktu. Kıran Montana sürecinin çökmesinin ardından Birleşmiş Milletler parametrelerinde bir çözüm süreci ortadan kalkmıştı. Birleşmiş Milletler'in yeni bir çözüm süreci ya da yeni bir müzakere sürecinin başlayıp başlayamayacağına ilişkin yürüttüğü çalışmalar yeni bir aşamaya geçti ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres üst düzey bir Birleşmiş Milletler yetkilisini görüşmelerde bulunmak üzere Kıbrıs'a göndereceğini açıklamıştı. İşte o yönetici dün Kıbrıs'a geldi. Birleşmiş Milletler'in üst düzey yöneticisi geçici olarak özel danışman sıfatıyla Kuzey Kıbrıs Kıbrıs'a geldi ve ilk olarak Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'le görüştü. Hemen ardından da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geçerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından kabul edildi. Çeyn Hollut 2 saati boyunca görüştü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile. Herhangi bir açıklama yapılmamıştı ama akşam saatlerinde Cumhurbaşkanlığı sözcüsü yazılı bir açıklamayla görüşmeyi kısaca değerlendirdi. Barış Burcu özellikle kendileriyle çok yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiklerini ve özel Türk tarafının bugüne kadarki müzakere sürecindeki yapıcı tutumunun ayrıntılı bir biçimde kendisine aktarıldığını bildirdi. Barış Burcu açıklamasında bugüne kadar yürütülen müzakerelerde neden başarısız olunduğunun gerekçelerinin de ayrıntılı bir biçimde Jane Hollut'a anlatıldığını söyledi ve Türk tarafının Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Jane Hollut'a ucu açık, takvimi belli olmayan ve sırf müzakere olsun diye başlatılacak bir müzakere süreci içerisinde Türk tarafının hiçbir şekilde yer alma niyetinin olmadığının da ayrıntılı ve açık bir biçimde bildirildiğini söyledi. Barış Burcu'nun açıklamaları böyleydi ama dediğimiz gibi diplomatik trafik yoğun bir biçimde devam ediyordu. Jane Hollut'un ziyaretinden yalnızca birkaç saat sonra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geldi. Seçimden sonraki ilk ziyaret olması açısından da önem taşıyordu Mevlüt Çavuşoğlu'nun ziyareti. Akşam saatlerinde yaklaşık 20.40 sularında başkent Lefkoşa'daki Ercan Havalimanı'na indi ve ayağının tozuyla hemen Cumhurbaşkanı'na gelerek Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından kabul edildi. Hemen ikili görüşmelere geçildi. Arkasından da heyetler arası görüşmeler vardı. Görüşmelerden sonra herhangi bir açıklama yapılmadı ancak görüşmenin tabii ki ana ekseninin Kıbrıs müzakereleri olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Şu sıralarda Mevlüt Çavuşoğlu yeniden Cumhurbaşkanlığına geldi ve daha genişletilmiş bir toplantıya iştirak ediyor. O da Cumhuriyet Meclisi'nde temsil edilen siyasi parti liderleri Cumhurbaşkanlığına gelecek ve yine Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın ev sahipliğinde bir toplantı olacak. Saat 11'de ise Akıncı ile Çavuşoğlu'nun ortak bir basın toplantısı yapmasını bekliyoruz. Orada söyleyecekleri oldukça tabii önemli olacak. Gerek ilk ziyaret anlamında gerekse üst düzey Birleşmiş Milletler yetkilisi Jane Hollut'un ziyaretinin ardından onunla yapılan görüşmenin de bu masada değerlendirileceğini söylemek yanlış olmayacaktır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden bu haftanın gündemine ilişkin aktarabileceklerimiz bunlardır.
Olcay Kıraç, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size. TRT Lefkoşa muhabiri Olcay Kıraç hattımızdaydı.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz savunma ve güvenlik uzmanı Yusuf Alabarda. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Evet, sizinle hem iç hem dış gelişmeleri konuşacağız programımız içerisinde. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini konuşacağız. Ne getirecek? Önemli maddelerindeler. Onu konuşacağız ama öncesinde programın başından beri konuştuğumuz Mesut Özil olayı var. Mesut Özil'in Alman milli takımını bırakması, bir de önemli bir açıklama yaparak bırakması dünyanın gündeminde, hem de Türkiye'nin gündeminde. Bir de sizden değerlendirmenizi isteyeceğim. Evet. Tabii hem spor camiası hem bir de olayın ırkçılık boyutu var.
En önemli boyutu o zaten. Mesut Özil olayını sadece Mesut Özil olayı olarak görmemek lazım. Avrupa'daki ırkçılığın gelmiş olduğu noktanın büyüklüğü açısından da çok büyük önem taşıyor. Dolayısıyla bize düşen en önemli görevlerden bir tanesi de Avrupa'nın içine düşmüş olduğu bu iflah olmaz hastalığın hangi boyutlara geldiğinin bir göstergesi olması açısından da Mesut Özil olayını gündemde tutmakta da fayda var diye düşünüyorum. Aslında Mesut Özil olayını sadece Mesut Özil'den ibaret olmadığını söylemiştik. Bu Avrupa'daki ırkçılık ve birilerini ötekileştirme Avrupa medeniyetinin eğer var ise ilk çağlardan bu yana içerisine düşmüş olduğu hastalığın da bir sonucu. Çünkü Avrupa bir öteki olmadan asla kendini tanımlayamayan bir coğrafyaya tekabül ediyor. Bununla ilgili akademik çalışmalara baktığımızda ilk çağlarda antisemitik ve Yahudi düşmanlığının olduğunu görüyoruz. Orta çağlar dediğimiz Osmanlı ve Selçuklu'ya tekabül eden dönemlerde de Türkenfobi dediğimiz Türklerin Avrupa'ya doğru ilerleyişinden kaynaklanan bir ötekileştirme ve kendini ona göre tanımlama olayına Avrupa'da şahitlik ediyoruz. 19. yüzyılla birlikte Rusya'ya karşı, Rus ilerlemesine karşı Rusya'yı ötekileştirerek kendini tanımlayan Avrupa'yı, 1930'larda Nazilerle birlikte de yine tekrar eski köklerine dönerek antisemitist, Yahudi düşmanı ve üstün bir ırk olduğuna inanan insanların çoğaldığı, zuhur ettiği bir coğrafya. İkinci Dünya Savaşı'nın kapanmasından sonra da mutedil bir Avrupa görmüş olsak da orada da Sovyetler Birliği'ni ötekileştiren ve kendini ona göre tanımlayan bir Avrupa'yı görüyoruz. İki kutuplu dünya düzeninin ve Soğuk Savaş'ın da yıkılmasıyla birlikte kendi varlığını tanımlama anlamında sıkıntıya düşen Avrupa'nın özellikle 11 Eylül olaylarının hemen sonrasında kendisini tanımlarken İslamofobist ve ırkçı yaklaşımlarına hep birlikte şahitlik ediyoruz. Mesut Özil olayı da bu özellikle 11 Eylül olaylarından sonra Avrupa'da zaten genetik olarak varlığını bilmiş olduğumuz ırkçılığın geldiği boyutları göstermesi açısından da çok önemli. Bu hiç kuşkusuz Avrupa'nın güvenliği anlamında da büyük sıkıntılara yol açıyor. Çünkü sadece son 100 yıl içerisinde iki büyük dünya savaşını Avrupa'nın çıkarttığını düşünür ve bu savaşlar sırasında da 100 milyona yakın insanın iki dünya savaşında öldüğünü düşünürsek aslında Avrupa'nın ne kadar kan dökücü, ne kadar ırkçılığa teşne bir yapısının olduğunu da çok rahatlıkla görebiliyoruz. Dolayısıyla tehlikenin 2018 yılını yaşadığımız bugünlerde tekrar eski Avrupa'nın içerisinde sürekli olarak düşmüş olduğu buhranlı döneme doğru pupa yelken gittiğini görürsek Avrupa şu an itibariyle faşizmin sadece bir adım gerisinde durmaktadır. Bundan bir adım sonrası da Avrupa için net bir şekilde tanımlamak gerekirse faşizmin kucağında kendisini bulacaktır. Benim önümde bir rakamlar var. Belki bizi dinleyenler açısından faydalı olacağını düşünüyorum. Avusturya'da aşırı sağ partilere oy verenlerin oranının hali hazırda 2014'te yapılmış olan Avrupa Parlamentosu ile ilgili seçimlerde %20'ye yükseldiğini, yani caddede görmüş olduğunuz her 5 kişiden birinin aşırı sağcı ve ırkçı Jörg Haider'in devamı niteliğindeki partilere oy verdiğini görebiliyoruz. Danimarka'da bu oranın bir İskandinav ülkesi ya da İskandinav ülkelerine yakın bir ülke olması hasebiyle çok önemli. Herkes tarafından çok barışçıl olarak bilinen Danimarka'da bu örneğin %26.6'ya çıktığını görüyoruz. Bu da şu demek, hemen hemen her 3 kişiden birisinin bir yabancı düşmanı olarak yetiştiğini görüyoruz. Fransa ve Almanya'da bu oranın %25'lere geldiğini, orada da her 4 kişiden birinin aşırı sağcı ve ırkçı olduğunu, dolayısıyla Almanya gibi, Fransa gibi toplumunun içerisinde büyük bir oranı yabancı, büyük oranda yabancı barındıran iki ülkede ırkçılığın bu boyuta gelmiş olması düşündürücü. Keza Mesut Özil olayını dikkate alırsak Fransa'ya geçtiğimiz günlerde Dünya Kupası'nı kazandıranların da beyaz Fransızlar olmadığını, yine Fransa'nın sömürgelerinden bu ülkeye gelmiş siyah Fransız vatandaşlarının olduğunu dikkate aldığımızda, bir sonraki kupa döneminde kupa kaldırılmadığında aynı futbolcuların Mesut Özil'e yapılan suçlamalarla karşı karşıya kalacaklarını çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Çünkü Fransa'da da bu konuyla ilgili elimizde çok güzel bir Zinedine Zidane Cezayir ilişkisinden kaynaklanan sorunlar var. Yunanistan'da ise ırkçılık Altın Şafak Partisi adı altında varlığını sürdüren partinin oylarını sadece İstanbul'u Türklerden geri alacağız vaatlerine inandığı için %12.1'e yükselmiş olan bir ırkçı partiyi görüyoruz. Macaristan'da ırkçı olduğunu artık saklamakta hiçbir şekilde imtina etmeyen Orban'ın oylarını %3'lerden %14.7'ye taşımasına katkı bulunduğu bir ırkçı parti var. Hollanda'da durum %13.2'ye çıkmış durumda. En barışçıl dediğimiz ve içerisinde birden fazla birçok etnisiteyi barındıran Danimarka'dan sonra İsveç'in de %10'lara yaklaşan bir ırkçı popülasyonu içerisinde barındırdığını görüyoruz. Bu bize Avrupa için tehlike çanlarının çaldığını ve Mesut Özil olayını küçümsemememiz gerektiğini, işte en son NSU davalarında da her ne kadar müebbet hapse çarptırılsalar da orada öldürülen Türklerin katillerinin bulunduğunu ve cezaya çarptırıldığını bilsek de olayın arkasında, perde gerisinden bu insanları teşvik eden, koordine eden Alman derin devletiyle ilgili en ufak bir işlem yapılmadığını anladığımızda, bu işlerin sistemik, organize ve devletin içerisinde de yuva yapmış derin devlet teşkillerinin de bu ırkçı partilerle işbirliği içerisinde olduğunu düşündüğümüzde önümüzdeki dönemde çanların Avrupa için çaldığını çok net bir şekilde söyleyebiliriz.
Neye varır bütün bu işlerin?
Yani sadece 100 yıl içerisinde iki dünya savaşının bu sebepten dolayı çıkartan bir Avrupa olduğunu unutmaz isek bu durum şuna varır. Önümüzdeki istatistiklerde Avrupa'da yaşayan yabancıların 44 milyon olan nüfusunun 2030 yılı itibariyle 58.2 milyona çıkacağını düşünürsek Avrupa'nın içerisinde bir iç çatışmaya kadar varabileceğini, bunun da dünyayı etkileyebilecek, Allah muhafaza, gelişmelere sebebiyet verebileceğini bize geçmiş tecrübelerimizde, geleceğe ait projeksiyonlarda çok net bir şekilde gösteriyor.
Peki, gerçekten çok önemli bir mesele, bütün dünyayı etkileyen bir mesele. Gelelim diğer konu başlığımıza, bugün sizinle konuşacağımız. Şimdi 24 Haziran seçimleri sonrası yeni bir yönetim sistemine geçti Türkiye. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. Hem bu sistemin önümüzdeki dönemde bize ne getireceğini konuşalım, hem bir de Genelkurmay Başkanlığı Milli Savunma Bakanlığı'na bağlandı yeni yönetim sisteminde. Bu başlık altında incelersek önümüzdeki süreç bize neler getirir?
Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemine geçeli hemen hemen yaklaşık bir ay kadar bir zaman geçti. Bugün 25 Temmuz olduğunu düşünürsek, 24 Haziran'da da seçimlerin olduğunu düşünürsek yaklaşık bir aydan bu yana Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemiyle yönetilmeye başlıyoruz. Bu bir ay içerisinde yaşananlar bile aslında bürokraside ne kadar hızlı bir yol aldığımızın da göstergesi. 1960 hain darbesinden sonra diyeyim, çünkü 1960 yılındakine darbe deyip 15 Temmuz'dakine hain darbe dersek bir ayrımcılığa da gitmiş oluruz. Halbuki bütün darbeler çok aşağılıkçadır, milletin iradesini ortadan kaldırma maksatlı yapılmıştır. 1960 darbesinden bu yana Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve onun altındaki kuvvet komutanlarını kendi bünyesinde bulundurmayan bir yapıya sahipti. Ve bu uzun yıllar boyunca NATO üyesi olan Türkiye'de büyük sorunlara da yol açmaktaydı. Örneğin en son Sayın Cumhurbaşkanı'nın katılmış olduğu NATO zirvesinde olduğu gibi, NATO zirvelere yapıldığında protokoldeki yere Milli Savunma Bakanı'nın önünde yer alan Genelkurmay Başkanı'nın NATO toplantılarında hangi noktaya tekabül edeceği ile ilgili birçok demokratik soruna da yol açmakta. Aynı zamanda bürokratik anlamda da işlerin yoğunlaşmasına ve iş yükünün artmasına sebebiyet veriyordu. Bununla ilgili bir örnek vermek gerekirse, örneğin şu an Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi'nde görüşülen bedelli askerlik ile ilgili hususlar eski sistemde olmuş olsaydı, önce Milli Savunma Bakanlığı'ndaki bürokratlar vasıtasıyla bir taslak hazırlanır. Genelkurmay Başkanlığı da kendi görüşleriyle ilgili kendi taslağını hazırlar. Daha sonra bu iki taslak arasındaki farklılıklar nelerse bunları istişare etmek ve müzakere etmek maksadıyla iki kurum arasında yazışmalar ve toplantılar cereyan eder. Ve bir sonuca bağlanarak bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bu işi kotaracak olan siyasi parti gruplarına gönderilirdi. Oysa yeni düzende şunu çok iyi görebiliyoruz ki, Genelkurmay Başkanlığı da Milli Savunma Bakanlığı'na bağlandıktan sonra tıpkı Pentagon'da olduğu gibi, tıpkı Avrupa'nın diğer ileri ülkelerinde olduğu gibi Savunma Bakanlığı çatısı altında hem Genelkurmay Başkanı'nın fikirlerinin alındığı, onlarla istişare edildiği hem de siyasetin bu konuyla ilgili göstermiş olduğu nokta hangisi ise bakanlık çatısı altında bu iş kotarılarak ivedilikle meclise bu konunun gündeme getirilmesiyle ilgili kanaat bildirildi. Dolayısıyla ben bu bir ay içerisinde 60 küsür yıllık hatanın önüne geçilerek Türkiye'de de ceketin düğmelerinin olması gerektiği şeklinde bağlanması noktasında çok büyük devrimsel bir adım atıldığını görüyorum ve bu bir ay içerisinde oldu. Ama şunu da unutmamak lazım ki bürokrasinin içerisinde çalışan 3,5 milyonun üzerinde bir yapı var Türkiye'de. Bu sayısal anlamda aslında diğer ülkelerle mukayese edildiğinde çok fazla bir kalabalığa işaret etmiyor. Sanılanın tam aksine 3,5 milyon 85 milyon insana hizmet eden bir bürokrasiden bahsediyoruz. Bunun içerisinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin profesyonel kadrosundan tutun da Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki öğretmenlere kadar hepsini barındıran bir rakam bu. Lakin insan niteliği anlamında batıyla kıyaslandığında önemli farklılıklara işaret ediyor. Çünkü altyapı anlamında son 15-20 yıldan bu yana ülkenin iki yakası bir araya gelmiş olsa ve Avrupa'daki birçok ülkenin ötesinde bir altyapıya ülke kavuşmuş olsa da insani nitelik anlamında Avrupa ile yine kıyasladığımızda bir takım sıkıntılar yaşadığımız hakikat. Dolayısıyla ben Cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminde de işleri kuvveden fiile çıkartacak olan bu bürokrasinin kariyer planlanmasının, kariyer yönetimini, performans planlaması gibi bir takım süzgeçlerden geçirildiği takdirde Cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminden elde edilmesi gereken bürokratik hızın daha da etkinleşeceğini ve veriminin daha da artacağını düşünüyorum.
Ne yapılabilir bu sistemin daha hızlı ilerlemesi için bürokrasi konusunda?
Yani şunu net olarak ortaya koyabiliriz ki Türkiye'de bürokratik işlemler açısından birçok yapısal anlamda ve yasal anlamda iyileştirmeler yapıldı. Örneğin bugün Türkiye'de bir iş yeri ya da bir ticari anlamda bir işletme açmak için tabi kılındığınız bürokrasiyle Avrupa'daki birçok ülkeyle mukayese edildiğinde çok daha az işleme, çok daha az bürokrasiye sahipsiniz. Fakat bürokrasinin içerisindeki elemanların niteliğinin daha da artırılarak, dolayısıyla bürokrasinin etkinliğinin artırılması, dolayısıyla da Cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminden elde edilmesi, murad edilen hasılanın elde edilmesi maksadıyla yapılması gereken kariyer yönetiminin mutlak surette kamu bürokrasisine çok daha net ifadelerle sokulması, performans yönetim sistemine göre performansı daha iyi olan kamu çalışanlarının kariyer basamaklarında farklı bir şekilde çıkabilecek şekilde planlamalara imza atılması lazım diye düşünüyorum. Ama bir taraftan da işte seçim çalışmalarında da çok net bir şekilde gördük ki şeker fabrikaları gibi kamu iktisadi teşebbüslerinin ısrarla Türkiye'de varlığını idame ettirmeye çalışan bir ana muhalefet yapısıyla karşı karşıyayız. Aslında bu bile işte şeker fabrikasında çalışanlar devlete ait bir birim olması hasabıyla bürokrasinin içerisinde bir parça olarak görülüyor. Yani bir taraftan özelleştirme dediğimiz artık karlılığını yitirmiş olunan kurum ve kuruluşların konumu bir kez daha gözden geçirilmesi gerekirken, diğer taraftan da büyük kamu kuruluşlarının verimlilik ve etkinlilik analizlerine mutlaka tabi tutularak gerekiyorsa küçülmelerine ve gerekiyorsa da biraz önce söylediğim gibi personel kaynaklarının etkinliğini arttıracak şekilde hizmet içi eğitime ağırlık verilmeli diye düşünüyorum.
Peki önümüzdeki süreçte sanıyorum bu şekilde de yol alınacak.
Yani ben şuna inanıyorum, çünkü yani siz hangi sistemi getirirseniz getirin o sistemi çalışanların kapasitesinin ötesinde değildir dünyadaki hiçbir sistem. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi Türkiye'de siyasi anlamda büyük bir istikrara yol açtı. Çünkü 24 Haziran'da gördük ki bu seçim sistemiyle seçimler sona erdikten sonra aylar süren koalisyon görüşmeleri olmuyor. Millet sandıkta seçmek istediği hükümeti vermiş olduğu oyla belirlemiş oluyor. Ama bu siyasi istikrar anlamında hayata geçmiş olurken aynı zamanda da bürokrasi anlamında da hıza da imza atıyor. İşte biraz önce vermiş olduğum Genelkurmay Başkanlığı'nın Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanması gibi devrimsel nitelikteki bir husus hayatımıza tık diye girdi, çalışmaya başladı ve ben önümüzdeki süreç içerisinde pozitif anlamda meyvelerini de göreceğimizi düşünüyorum. Ama eğer bunu biz nitelikli personeli niteliklerinin gerektirdiği yerde liyakat sistemine göre, sadakat sistemine göre kullanmadığımız takdirde Cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminden istenilen hasılanın elde edilememe riskinin olduğunu düşünüyorum.
Peki bu yönde de adımlar atılıyordur anladığımız kadarıyla. Şimdi bir yandan yeni yönetim sistemi ve iç gelişmeler dolayısıyla iç siyaset oldukça hareketli. Ama sınırımızın hemen ötesinde de önemli gelişmeler oluyor. Bir kere en önemli başlık İran ve Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yaşanan bir tansiyon. Bugün gazetelerde yer alıyor. Washington, Tahran arasında tansiyonun yükseldiği yönünde haberler var. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'la savaşların anasıdır diyen İran Cumhurbaşkanı Ruhani'ye sert bir yanıt verdi ve bir daha asla Amerika Birleşik Devletleri'ni tehdit etme, yoksa tarihte çok az kişinin gördüğü sonuçlara katlanırsın diye yazdı. Neye varır bu gerilimin sonucu size göre?
Yani İran'ın biz İsrail'le devam ettirmiş olduğu bu söz düellolarının yaklaşık olarak bölgede 40-50 yıldan bu yana bir kayıkçı kavgasının ötesine geçmediğini, İsrail'i dünya haritasından sileriz, İsrail'i orada tutmayız şeklinde bir takım söylemlerle içerideki pozisyonunu konsolide etmek isteyen mollaların bir kayıkçı kavgasından kaynaklandığını düşünüyorduk. Amerika Birleşik Devletleri ile özellikle Trump yönetiminin iş başına gelerek güvenlik doktrinini açıkladıktan sonra İran'ı kuşatacak politikalara Amerika'nın imza atması, nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesi gibi hususlardan sonra İran ile ilişkilerinin de gerildiğini görüyoruz. Ama bu anlamda Trump ile İranlı yöneticiler arasında devam eden söz diyalogunda çok da fazla anlamının olmadığını, bunlar ileriki süreçte bir pazarlığa işaret eden ve kamuoylarına da ve dünya kamuoyuna da bir şekilde ne kadar bu pazarlığa hazırlık seviyelerinin yüksek olduğunu göstermesi açısından da önemli olduğunu düşünüyorum. Ama bu söz diyaloglarından da çok yakın bir zaman diliminde İran ile Amerika Birleşik Devletleri'ne sıcak çatışmaya götürecek bir noktaya olayın tebdil olacağını düşünmüyorum. Çünkü Trump'ın Kuzey Kore lideriyle nükleer konuları müzakere etmeden önce benim de nükleer düğmelerim var ve senin nükleer düğmelerinden daha büyük şeklinde yapmış olduğu Twitter üzerinden atışmaları bilirken hemen olayın arkasından 2 ay sonra yine Kuzey Kore lideriyle yapmış olduğu görüşmede gelinen noktayı hep birlikte görüyoruz. Dolayısıyla İran ile Amerika arasında da gizli anlamda bir pazarlığın bu düello esnasında bile yürütülüyor olabileceğini Farsi siyasetini takip edenler çok yakından tahmin edebilirler diye düşünüyorum. Dolayısıyla ben bunun bir düellodan ibaret olduğunu ama bunun sadece bir söz diyalogu olduğunu söyleyebilirim. İran bir noktada Eğer kendisinin petrol ihracatına izin verilmediği takdirde Hürmüz Boğazı'nı petrol akışlarına kesebilirim şeklinde ipe sapa gelmez açıklamalar yapsa da bunun mümkün olmayacağını düşünüyorum. Çünkü Hürmüz Boğazı kapatıldığı takdirde Katar dahil, Kuveyt dahil, Suudi Arabistan dahil, Irak dahil bu ülkelerden çıkartılan petrolün tamamına blokaj uygulanması anlamına gelir ki bu dünya petrol üretiminin %23'üne, dünya petrol ihracatının da %50'sine tekabül eden bir rakam. Sadece İran'ın üretmiş olduğu petrol değil, tekrar etmek gerekirse Katar'ın da ürettiği, Kuveyt'in de ürettiği, Suudi Arabistan'ın ve İran ürettiği bütün petrolün ihracatının önüne geçilmesi anlamına geliyor. Bu Çin'i sıkıntıya sokacağı gibi bütün dünyadaki petrol fiyatlarını da allak bullak edecektir diye düşünüyorum. Dolayısıyla İran'ın bu Hürmüz Boğazı'nı petrol trafiğine kapatırız sözünü de açıkçası dünyanın tamamen karşısına alıp Trump'ın ekmeğine de yağ süreceğinden dolayı İran tarafından böyle bir siyasetin güdülebilme realitesinin olmadığını düşünüyorum.
Peki İran meselesi böyle. Kısaca bir de Münbiç meselesine değinelim. Çünkü Münbiç'ten gelen haberler terör örgütü YPG PKK'nın Münbiç'ten çıkmasını engellemek için Esad rejimiyle bir anlaşmaya varmak üzere olduğu, devrini, bu şehrin devrini Esad'a vermeye çalıştığını gösteriyor. Bu gelişmeler nasıl etkiler Münbiç meselesini?
Burada yine bir tipik bir PKK ve Batı aklının sahneye konulduğunu söylemekte çok rahat olabiliriz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu konularla ilgili mayalı bir devlet. Yani PKK ile PKK'nın Türkiye'de yapmış olduğu terör eylemlerine bir son getirmek maksadıyla yürütülen çözüm sürecinde silahların bırakılarak Türkiye'den terör örgütünün militanlarının Türkiye topraklarını terk etmesiyle ilgili bundan 5-6 yıl önce yürütülen müzakerelerde, çalışmalarda da aynı sistemi deneyerek göstermelik olarak birkaç hasta, yaşlı, terör eylemi yapamayacak kapasitedeki militanlarını sadece yurt dışına gönderdiğini, diğer terör yaratabilecek ve savaşma kapasitesi olan teröristlerini de ülke toprakları içerisinde barındırdığını, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yapmış olduğu çalışmalarda 5-6 yıl öncesinde hatırlıyoruz. Dolayısıyla Münbiç noktasından da özellikle Afrin'i kaybettikten sonra kendiliğinden çekilmeyeceğini, hatta bu noktada Batı'yla da net pazarlıklarının olacağını söyleyebiliriz. Esad ile YPG arasında devam etmekte olan müzakereler, görüşmeler, el altından işbirlikleri bizim hiçbir şekilde yadsımamamız gereken bir husus. Çünkü bu terör örgütü, yani PKK, YPG artık alfabedeki bütün harfleri de kullandıkları için insan saymakta güçlük çekiyor. En son Rakka'da DAEŞ'lilerle nasıl el altından bir pazarlığa imza attığını biliyoruz. Ama ben Münbiç konusunda Türk istihbaratının bu noktada YPG'nin hangi noktaları tuttuğunu, hangi noktalarda silah depolarının olduğunu, hangi noktalarda Amerika Birleşik Devletleri tarafından verilen komplike silah sistemlerini barındırdığını bilindiğini biliyorum. Dolayısıyla bu husus sadece YPG'nin farklı formlarda Münbiç'te mevcudiyetini sürdürme noktasındaki manipülasyonlarının Türk istihbaratının da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de hiçbir şekilde düşmeyeceği bir hata olarak söyleyebiliriz. O noktada çok fazla şansların olmadığını biliyoruz. Dediğim gibi çünkü biz bu örgütle ve bunun arkasındaki akıl ile yaklaşık 40-50 yıldan bu yana mücadele eden bir devletiz.
Peki, çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Programımıza katıldığınız için savunma ve güvenlik uzmanı Yusuf Alabar da konuğumuzdu. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız.
Yeni gün.